Donanım Haber'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ender Yıldız. Yine yeni bir programda karşınızdayız. Haberlerimize ilk olarak Erdi ile başlıyoruz. Hoş geldin Erdi.
Hoş bulduk canım benim.
Birçok haberimiz var. Özellikle donanım dünyasında bu hafta ekran kartları ağırlığı var Erdi. İlk haberimizde Gigabyte tarafından Waterforce'u biliyorduk zaten. Su soğutmalı üçlü aynen. Ekran kartı serisiydi.
Samsung Tayvan'da zaten fuarda görmüştüm.
Görme şansı yakaladım. 780 Ti'ler vardı o zamanlar. Şimdi bunlar GTX 980'e güncellenmiş.
Şimdi bu konsepte aslında ilk fiyata bakmak lazım. Çünkü eğer 3 tane ekran kartı aldığımızda bu soğutma sistemi komple bize hediye edilecekse buna eyvallah. Ama diğer türlü ciddi anlamda 4. bir ekran kartı maliyetini beraberinde getirecekse bu sistem.
4.sünden de fazlaydı yanlış anlamıyorsam.
Orada işte bazı hani şeyleri tartışabiliriz. Çünkü bakıldığı zaman zaten 980 kullanılan GPU ve yapısı itibariyle çok ısınan bir kart değil. Hani şunu da söylemek gerekiyor. Nvidia'nın kendi tasarladığı soğutucularda son 2-3 jenerasyondur o kadar verimli çalışıyor ki.
Hatta soğutucuyu bile ufaltmaya gittiler. Yani içindeki vapor chamber'ı çıkardılar.
Aynen ama tabii şimdi özel sistemler isteyenler açısından değerlendirdiğimiz zaman bu konsept şöyle güzel. 3 tane yüksek seviye ekran kartını alıyorsun. Her şey hazır. Sen sadece kasana yerleştiriyorsun.
Evet, kasa konusunda da şöyle bir şey var. Uyumlu kasa listesi var. Çünkü o büyük radyatör her aynen. Kasaya uymayacağı için. Gigabyte onun listesinde paylaşıyor. Güzel olmuş
ama zaten emin ol o 3 tane karta para verecek adamın uyumlu bir kasası vardır, zaten yani.
Orada, orada uyumdan kastım üstünün tamamen tabii, düz tabii. Ve şey olması. O büyük bloğun oturabilmesi.
Orada beni rahatsız eden tek şey şu oldu. Ekran kartlarıyla ana ünite arasındaki sıvı soğutmaya yönelik o kablolama bağlantısını kasanın önünden 5.25'ten çıkartmak biraz önden görüntüyü evet. Bozuyor açıkçası.
Bilmiyorum katılıyorum. Sen düşünüyorsun ama. Katılıyorum. Ben de zaten hortumları gördüm. Çok böyle hani kaliteli üst seviye premium gibi durmuyorduk. Gerçi benim gördüğüm ürün de prototipti. Onu da söylemem gerek.
Bu arada şey de söyleyeyim hani bu arada. Çok güçlü bir soğutma sistemi gibi görmesine rağmen saat hızları konusunda biraz cimri davranmışlar sanki.
Orada herhalde kullanıcıya bıraktıklarını söyleyebiliriz aradaki
payı. Çünkü ona vermişlerdir.
Standart 980 bile, Gigabyte'ın 980'i bile G1 olan çok iyi hız aşırtma oluyor. 1.5 GHz'lere geliyor. Sıvı ile beraber hani daha üstünde görmek çok kolay
çünkü
olacaktır.
Çünkü hani GTX 980'de kullanılan Maxwell serisi alt yeni nesil GPU'lar hani hakikaten şey. Ya en bir tane şöyle de düşünmüş olabilir. Biz hani performansın yarısını verelim.
Kalanını
onlar tanımasın gibi düşünmüş olabilirler.
GTX 980 dedik, su dedik, ekran kart dedik, Nvidia dedik. Ne geldi karşımıza?
Asus geldi.
Asus geldi. Asus'un bildiğiniz gibi Poseidon serisi var. Hem sıvı hem de hava soğutmalı hibrit çözümü. İsterse kullanıcılar blokları, hortumları bağlayıp kullanabiliyorlar. Şimdi kart 980'e terfi oldu.
Şimdi bu konsepte sıkıntı yaratan nokta şu. Şimdi ürün tanıtılırken deniyor ki hava ve sıvı soğutma bir arada. Ancak orada hani insanların aklında karmaşa yaratan nokta arkadaşlar bu ekran kartına sıvı soğutma bağlayabiliyorsunuz ama yanına bir sıvı soğutma gelmiyor. Sizin hazır bir radyatör sistemine sahip olmanız gerekiyor. Dolayısıyla öyle bir sisteme sahip değilseniz ve bu ekran kartını aldıktan sonra bir sistem almayı düşünüyorsanız biraz anlamsız kaçıyor açıkçası. Ama hali hazırda iyi bir sıvı soğutma sistemine sahipseniz bu kartı alıp tek taşla iki kuş vurma ihtimaliniz var. Çünkü Asus'un açıkladığı rakamlara baktığımızda hani ekran kartını 27 dereceye kadar referans soğutmaya kıyasla daha iyi soğuttuğu söyleniyor. Zaten az önce 980'in yüksek overclock yani hız aşırma başarımından bahsetmiştik. Böyle bir soğutucuyla birlikte ki hani soğutucunun hava ve sıvı tarafını bir tarafa bırakalım. Altı da iyi doldurulmuş. Devre elemanların korunması, aynen. Diğer bileşenlerin daha efektif bir şekilde soğutulabilmesi gibi unsurlar iyi düşünülmüş. Asus zaten bu tasarımı gerçekten iyi yapıyor. Onu söylemek gerekiyor. 980'in zaten performans ve enerji verimliliği ortada. Evet. Ortaya güzel bir sonuç çıkmış bence.
Saat frekansları çok iddialı değil yine. 1178 MHz standart frekansımız. Boost'la beraber 1280'lere kadar çıkıyor. Bu kartın şöyle de bir güzel avantajı var. Sıvı soğutmaya geçmeyi düşünen kişiler ilk olarak buna yatırım yapabilir. Daha sonrasında sıvı soğutmaya geçebilir. Ha ben illaki çok baba soğutma istiyorum derseniz burada zaten gidecek en iyi listeler şeyden firmalardan biri de EK'dır zaten.
Yani orada zaten artık yani sıvı soğutma bloğu üretebilen firmalar kalmadığı gibi
çok
bir şey.
Çok azaldı evet
EK
maalesef.
EK o işi güzel yapıyor. Firmaları da yapıyorlar zaten aynen. Özel üretim. Öyle bir tercihte bulunulabilir bence.
Yine devam edelim haberlerimize. Depolama tarafına geldik. Samsung'un SSD 850 ailesi artık Evo'ya kavuştu. Biliyorsunuz Pro'ları vardı.
Artık ucuzları da geldi. Öyle
ucuzları da geldi. Bu serinin en büyük farkı V-NAND dediğimiz dikey NAND yapısına sahip. İlk Pro'lar MLC dediğimiz bir hücrede çift veri saklayabilen versiyonlardı. Şimdi TLC'ye geçmişler. Kapasite daha artacak. Büyük ihtimalle ömür göreceli olarak Pro'ya kıyasla biraz daha düşük olacaktır ama zaten
umarım sadece biraz daha düşük olur.
850 Pro'nun zaten sunduğu ömre baktığımızda, yazma ömrüne baktığımızda hani TLC bile olsa hatta QLC bile olsa bu bayağı bir gidecektir diye düşünüyoruz. Depolama seçenekleri yine 250, 500 ve 1 TB olarak belirlenmiş. Aradaki 750'yi atlamışlar. Niye atlamışlar?
750 eski seride vardı. Hı-hı. Onu şimdi artık yapmama yönünde bir eğilim göstermişler. Belki insanlar ilgi göstermiyordu. Hani 512'den direkt 1 TB atlamış diye atlamış da olabilirler. Bu da gözlemlenmiş olabilir ama bence bu serilerde biraz beklenmesi gerekiyor. Ben hemen şahsen şu an gidip SSD alacak olsam hemen bu seriyi almazdım. Biraz beklerdim. Çünkü 840 serisinde biliyorsun uzun süreli yazma performansında evet, ciddi düşükler oldu. Sonra Samsung tamam firmware çıkardı bu işi düzelttim dedi ama yeni nesil NAND tipleri kullanılmaya başlandığında bu tür sorunlar
biraz olgunlaşmasını beklemekte.
O yüzden biraz olgunlaşması gerekiyor.
Ha bir de fiyatı da çok şey değil. Hani bakıyorum şu anda yurt dışı fiyatlarına. 500 GB için 245 euro. 250 GB için de 142 euro demişler ki zaten 142 euroya MLC tipinde 240'lık 256'lık bir sürü SSD var.
Fiyatlar henüz olması yani, gereken seviyede fiyat... değil gibi görünüyor ama tabii I/O performansları, okuma yazma hızları vesaire de yüksek performanslı bir seri onu söylemek gerekiyor.
Kötü ama... bir seri değil ama yani yatırım anlamında şu anda mantıklı mı? Piyasada daha ucuzları var.
Bir de şunu tartışmak gerekiyor. Şimdi dikey NAND, 3 boyutlu NAND'dan bahsediyoruz. Bunun son kullanıcıya doğrudan bir faydası yok pratik hayatta. Bu üreticiye üretim tarafında bir takım avantajlar kazandırabilir ama biz Windows'u başlatırken, oyunları çalıştırırken zaten var olan teknoloji ne veriyorsa bu da onu veriyor açıkçası bakıldığı zaman. Dolayısıyla ben burada şahsen bu teknolojinin biraz olgunlaşması taraftarıyım.
Sorunlar şu anda SSD alınacaksa bence dikkat edilmesi gereken ilk şey kontrolcü, ikincisi de fiyat. Bunları sağladıktan sonra zaten
kontrolcü olayı da aldı başına gitti orası. Tam bir
3 aşağı 5 yukarı belli. Aynen öyle. Ekran kartlarına geri dönelim. Demiştik başında ekran kartı dolu dolu bir program olacak diye. GTX 960.
Herhalde yılın en çok beklenen ekran kartı. Eğer bu yıl çıkarsa o da belli değil.
8800 GT efsanesi gelir mi?
Yani onu cevaplamak çok zor. Çünkü hani bakıldığı zaman o dönemki pazarı yaşamıyoruz artık açıkçası. Çünkü 8800 GT döneminde konsol tarafı ayrı bir noktadaydı. PC tarafı ayrı bir noktadaydı. Pazar gerçekten böyle bir kartı açtı ama şu an AMD tarafında fiyat olarak çok ciddi alternatifler var. AMD tarafında zaten 980-970 diyoruz. 700 serisi kartlar hala devam ediyor. 600 serisi kartlar hala devam ederken zaten öyle bir durum var ama GTX 960 öyle zannediyorum ki Maxwell tarafında belki en çok patlayacak kart olacak. Hele ki zaten şimdi 256 bit bellek veriyor ve 4 GB belleğinde korunacağı söyleniyor. Hani belki bu noktada 970'den alacağı noktalar hani 9 ünitesi Europe sayısı olabilir. Ondan tam emin değiliz. Yani spekler ortaya çıkmış değil ama hızlı ışıtmayla muhtemelen 970'e çok yakın. Hatta belki 970 performans sunabilen bir kart olması muhtemel görünüyor. Fiyatı da uygun ayarlanırsa hani oyuncuların hani makul fiyatla iyi sistem toplama noktasında, oyun makinesi toplama noktasında yeni adaylarından birisi bu olabilir. Ta ki AMD yeni jenerasyonu duyurana kadar ya da agresif bir fiyat indirimi yapana kadar.
Zaten her şeyi anlattın. Nvidia büyük ihtimalle 600 serisinde yaptığı hata yapmayacaktır. 670-680 çok yakında birbirine hatırlıyorsan. Aynen. Ondan sonra zaten açmaya başladılar. 770-780 arasında bariz bir fark vardı. Aynı şeyi 900 serisi için de söyleyebiliriz. 960 tam orta karar böyle. 200-250 dolar bandında. Büyük ihtimalle 250 dolar seviyesinde. Çok can yakacak bir kart olacaktır.
Ben
açıkçası.
Ben de şunu söyleyeyim. Hani 970'in bile enerji verimliliğinde geldiği noktaya düşündüğümüzde bu kart hani sunduğu performansı hiç yapmayacak gibi bir şey olur.
Aynen
yani.
Aynen öyle.
Yorumlayabiliriz herhalde.
Bitti mi ekran kartları? Bitmedi. Bu hafta hakikaten ekran kartları doldurduk programı.
Ama güzel oldu yani. Evet. Yani. İzlediğimiz bir şeydi.
Nvidia GeForce GTX Titan 2. Çok bekliyorduk yani şimdi... bu isimde yeni bir kart olacağını ama spekler açıkçası şu an çok soru işaretiydi.
Şimdi böyle bir spek yani Titan 2'nin teknik özellikleri çıkmadan bir önceki haberi hatırlıyorum. Şöyle konuşuldu yurt dışında. Bu kartların çıkması 2016'yı bulur çünkü 16 nanometre inmesini bekliyor Nvidia tarzında. Hemen arkasından bu haber geldi.
16 nanometre niye? Onu da söyleyeyim. 20'ye atlamaya karar vermişler. Evet, TSMC 20 nanometrede istenilen verimliliği galiba alamayacaklar ve 16 nanometre FinFET'le devam etmek düşünüyorlar. O yüzden büyük ihtimalle biraz daha bekleyeceğiz.
Hızlı gelecekse zaten 16 gelsin.
Ya bir de insanlar kullansın şu mevcut ekran kartlarını. Ya 680-770'ler falan hepsi hala canavar gibi kartlar ve...
Ya da şöyle kampanya yapsalar hani 670'ini getir üstüne 100 dolar ver yenisini verelim.
Ha mesela değil mi? O tarz bir şeyler olursa.
Aslında telefon dünyasına daha çok uyuyor. 6 ayda bir telefon çıktığını düşünürsek eğer oraya daha iyi konuşacak. Neyse GPU'ya geri dönelim ekran kartına. Şimdi ya ben bu teknik özellikleri okudum, baktım, düşündüm. Daha sonra düşündüm bir sonuç bulamadım. Çünkü yani bu ekran kartının bu speklerle yani bu teknik özelliklerle 28 nanometrede üretilmesi mümkün değil.
Bir kere GPU'ya öyle bir şey yapmışlar ki zar alanı 551 mm² şey top sahası gibi
yani
bir şey olmuş.
Yani neredeyse telefon büyüklüğünde GPU yapmışlar açıkçası.
Bunun dışında 3070G CUDA çekirdeği, 3 MB L3 cache falan derken 384 bit veri yoluyla beraber hakikaten böyle etli bir GPU
hepsini
olacak.
Hepsini yaptın da 28 nanometrede yani 1400 MHz GPU hızı diyor.
O biraz şey olmuş yani... Çıkabilir aslında teorik olarak çıkmaması için bir sebep yok ama çok yüksek voltaj isteyecektir.
Tabii 400 watt TDP ile çıkar.
Yani evet.
Öyle bakmak gerekiyor.
Maxwell'in avantajını yaşatır mı? Şu speklerde pek yaşatmaz.
Bir de tabii işin diğer tarafı hani 384 bit bellek veriyor ve 12 GB DDR5 bellekten bahsediyor. Zaten bunun fiyatı tahmin edebilirsiniz böyle bir teknik özellik kombinasyonu ile birlikte. Titan serisi biliyorsun hani Nvidia'nın evet GeForce markası altında yani oyun markası altında sundu ama profesyonelleri de ufaktan özellikle kayar nokta performansına yol açacak. Zaten 3 MB cache'e baktığımız zaman da biraz o tarafa da göz kırptığını görüyoruz. O tarafa da düşünerek konumlandırıp fiyatını da hop bir pazarlama hilesiyle yüksek tuttuğu bir seriydi. Bu Titan 2 zaten ben tahmin edemiyorum.
Nvidia oranın ekmeğini yemeye devam eder.
Herhalde eder.
Haberlerimizi bitirdik ama program bitti mi? Tabii ki bitmedi. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Hadi donanım gidelim. Haberde özlediğimiz yine konulardan bir tanesi kutu açılımı. Olayım. Evet, senden rica ediyorum. Kutu açılımı ile devam edeceğiz Donanım Haber'in bu haftaki bölümüne. Anakartımız Gigabyte Z97X Gaming G1.
Yani bir oyuncu anakartıyla
karşı karşıyayız.
Havalı bir kutumuz
var. Can canlı kutuyu yapmışlar. Gördüğünüz gibi şöyle açıyorum. Şöyle de tutayım. Anakart burada. Bütün spekleri buraya doldurmuşlar. Hızlıca bakalım ne var ne yok. Tahmin ettiğimiz gibi yüksek kapasiteli bileşenlerden, overclock vesaire
kadar. Çok kısaca değinelim istersen.
Tamam,
yani burada neler var neler yok. Şimdi hani olan özelliklerin dışında bu anakarta özel bir takım şeylerden bahsetmek istiyorum. Hani oradan oyuncuların ne yapabilir? Hani pinlerin altın, işte 15 mikron altın kaplı olması vesaire, onları direkt geçiyorum ama hani örneğin bakıldan mesela kreativin ses teknolojilerini destekliyor. Oyunlardan hani daha fazla eğlence almak isteyenler bunun üzerine gidebilirler. Yine ses portları bile altın kaplanmış. Burada elektriksel etkiyi biraz azaltabilmek için. Yine Killer A2200 özel ağ işlemcisi var ama hani bunun oyunlarda ne kadar etki ediyor, ne kadar etki etmiyor bunu de, çok iyi gözlemlemek gerekiyor.
Hem öyle hem de son dönemde Intel'in Ethernet kontrolcülerine daha iyi aldı bir performans gitti. Gösteriyor söylüyorlar. Gigabyte onu da koymuş hani. Killer'ı da kullan,
evet,
Intel de kullan.
Kontrolcüsü var. Yani Asus'un biz lansmanı da ekmişik. Orada dedikleri şey şu, Intel'in güncel kontrolcüsü Killer A2200'ün iki kata yakın daha fazla noktada performans verebiliyor deniyordu. Biz bunu test etmedik tabii ki ama Intel'in bu konuda çok ciddi çalışmalar olduğunu zaten uzun süredir biliyoruz.
Sana özellikleri kutuyu kaldırırken aynen kutuyu kaldırabiliriz. Anakartla devam edelim. Şöyle çıkaralım. Altında ne var ne yok hızlıca bir gösterelim isterseniz. Onu da bahsedelim. Bol bol SLI köprümüz var. Bunun dışında siyah
bedava veriyor galiba videoları doldurmuşlar.
Ha, Crossfire'da atlamayalım. Crossfire köprümüz, SATA kablolarımız, arka panel ve bunun dışında kullanım kitapçıkları vesaireler var. Standart bir kutu içeriği, ekstra incik incik bir şey koymamışlar. Kartla devam edelim o yüzden. Kutuyu kaldıralım.
Şimdi kaldır istersen. Şimdi. Şöyle tutarsak herhalde. Şöyle aramızı alalım. Şimdi bu anakartla ilgili olarak şunu söylemek gerekiyor. Tabii hani Full ATX bir anakart, onu ifade edelim. Çünkü artık oyun serisi altında biliyorsunuz küçük anakartlarda yapmaya başladıkları için boyut olarak buradan seçemeyenler için onu ifade etmiş olalım. Yani renk olarak bakıldığı zaman inler. Yani kırmızı ve siyah. Eğer kasasında şey, tam siyah diyemem ben buna. Biraz grimsi bir hava taşıyor baskılı devre kart. Çünkü
mat siyah. O da üstündeki devre yolları ile beraber ve son ya cilası ile beraber biraz da griye çalıyor.
Şimdi mat siyah mı emin olamadım. Çünkü slotlara mat siyah dersen bu biraz grinin koyusu gibi görünüyor özellikle açıkçası. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki bu anakart Gigabyte'in en yüksek serideki anakartı değil. Onu da ifade etmek gerekiyor. Gigabyte burada bazı özelleştirilmiş çözümler daha sunuyor oyun ya da genel kullanıma yönelik olarak. Ama anakart genel olarak oldukça güçlü ve kaslı görünüyor. Hem SSD hem Crossfire'ı 16-16 şeklinde konfigür ederek kullanabilmek mümkün. Bunun dışında tabii ki Z97 chipsetini kullandığı için bu noktada Haswell serisi, 4000 serisi işlemcileri çok rahatlıkla kullanabiliriz. Tabii böyle bir anakartta benim Z97 chipset olduğu için tavsiye edeceğimiz işlemciler 4790 ve 4790K olacaktır. Hani zaten çok iyi overclock işlemcileri onlar.
PCI Express'lerden bakmak istiyorum. Arkasını çevirdim. Elektriksel olarak hangisi 16X bağlı? En üstteki doğal olarak bağlı tabii. Bir de alttakini görüyoruz. Diğerleri 4X'e bağlamışlar.
Arada mesafe olması güzel.
Evet, arada
7/30'lu ekran kartları için
yeterince pay bırakmışlar. Zaten bu büyük ihtimalle üstünde de bunu görebilmek mümkün. Evet, zaten 8X yalnız ibarelerini görebiliyoruz. Alttaki de 8X, ikinci de 8X. Kalanları da 16X şeklinde dizayn edilmiş. Benim dikkatimi çeken ufak bir şey oldu. Son dönemde biliyorsun bütün anakart üreticileri bu ses çipini koyup böyle yalıtıyorlar o bölgeye vesaire bir şeyler yapıyorlar. Bir anakart üreticisi sesle ilgili katı kapasitörler kullandığını iddia ediyordu ve daha iyi sonuç verdiğini iddia ediyordu. Burada da farklı bir renk grubu var ama eski tipte kapasitörleri görüyoruz. Evet. Yani o yüksek kaliteli
katı kondansatörler değil. Japon üretim o sıcak kaplı.
Şimdi ne üretim olduğunu bilmiyoruz. Şimdi öyle, onu bakayım üstüne görebilecek miyim ama en azından hani o katı kapasitörlerin daha sağlam dış kabı burada yok. Yani açık klasik usuldeki kapasitörleri görüyoruz.
Ya zaten ses konusunda artık kondansatör seviyesinde hassasiyet gösteren kullanıcı zaten harici bir ses kartı sahiptir ya da kullanmayı planlıyordur diye düşünüyorum ama anakartın hani genel havasına bakıldığı zaman yine fiziksel kontrollerimiz var bu noktada. Burada özellikle overclock'la hoşlananlar eğer uzay montaj kasada kullanıyorlarsa sürekli bu butonları kullanacaklardır ama eğer uzay montaj kasanız yoksa her defasında bu butona ulaşmak zaten zulüm haline geleceği için çok tercih edilmeyecektir diye düşünüyorum. Genel bileşen kalitesi benim hoşuma gitti. Evet, soğutucu tarafında da zaten artık anakartlar eskisi gibi karmaşık bir yapıya sahip değil. Özellikle chipset tarafı karmaşık bir yapıya sahip değil. Çok kalın abi soğutuculara ihtiyaç duymuyorlar. Eskide biliyorsun kuzey köprüsü, güney köprüsüydü. Şimdi bir tane merkezi hub var. Her şeyi yönetiyor zaten.
O da doğru düzgün ısınmıyor bile aslında. Yani bunlar bence fiziksel amacından ziyade daha çok görsel olarak.
Fiziksel amacıyla bir şey kalmadı ki hepsi işlemcinin içerisinde girdiği için.
Aynen öyle. Yani sunucu zaten 6-7 watt TDP'si var. Ufak bir pasif soğutucu koysan bile işini görüyor. Giriş çıkışlara bakalım neler var neler yok. SATA tarafında normal SATA portları ve SATA Express'lerimiz var. 2, 4, 6, 8, 10'a kadar gidiyor. Hı-hı. Bunun dışında SATA, şuraya bakalım. Evet, ön panel USB 3.0'ları var burada. Arka tarafa baktığımızda ise 2.0'ı kaldırmışlar herhalde. Bir tek ilk girişteki sarı renkler, onlar da temas ve daha düşük gecikmeli özel klavye mouse soketleri. Kalan bütün USB'leri USB 3.0 yapmışlar. 6 tane USB 3.0'ımız var arkada.
Güzel düşünmüş.
Gayet güzel artık.
Hala klavye USB için 2 eski olayı. PS2 portumuzla yerini koruyor.
Evet, klavye fare klavye karışık. Için görüntü çıkışlarımız var. DVI, HDMI ve DisplayPort. Aynen, doğru.
Bu arada PS2 portu ile ilgili şunu da söylemek istiyorum. Aslında arkadaşlar, o PS2 portu pek çok anakart üreticisi bu seviye anakartlarda son kullanıcılardan ziyade. Çünkü pahalı bir anakart bu. Bunu zaten alan adam muhtemelen bir oyun klavyesi ve faresi vardı ki onlar zaten USB standartını destekliyor. Daha çok overclockçılar için düşünülen bir detay o. Genelde yüksek frekans seviyelerinde diğer donanımsal bileşenlerin genel sistem stabilitesinin etkisini azaltabilmek adına olumsuzlukları. Eski nesil PS2 portunu kullanmayı tercih edebiliyorlar. Yani o büyük oranda sıradan bir kullanıcıdan ziyade overclockçı dediğimiz rekor peşindeki profesyonel kullanıcıların hedeflenerek düşünülmüş bir detay.
Önemli bir detay daha bence fan sayısı, takılabilen fan sayısı. Hemen sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 4 pinli fan girişimiz var. Evet, bakıyorum tekrar. Evet, hepsi 4 pinli. Bunun önemli çünkü ben zamanında ECS'nin bize 77 anakartını kullanmıştım. Üst seviye Black Edition'da üstünde toplasan 3 tane fan çıkışı vardı. O da iyi kasa kullanan, biliyorsun. Bugün radyatörü vardı, o var, bu var derken 3 taneyi doldurmak çok kolay. Toparlayalım istersen Erdi. Güzel, şık bir anakart.
Güzel bir anakart olmuş.
Gigabyte ince de düşünmüş. Çift LAN olması güzel. USB'ler güzel. PC Express'ler, her şey yerinde.
Bu arada şunu da söyleyelim, hani hazır yeri gelmişken. Anakart piyasasında da Asus ve Gigabyte'ın böyle piyasaya bir rekabeti var. Şu an Asus, özellikle Tayvan'dan gelen rakamlara göre, liderliğini koruyor ama agresif bir fiyat indirimi, fiyatları kırarak bu pozisyonu korudukları söyleniyor. O noktada hani Gigabyte ve Asus arasında ciddi bir çekişim var. MSI ekran kart tarafında çok rekabetçi ama anakart tarafında iki rakibine göre bir adım sanki geriden gibi görünüyor ama orada da MSI şöyle bir yöntem izlemeye başladı. Bütün anakartları siyah yaptılar. Hepsine gaming demeye başladılar. Orada tabii ister istemez insanlar var ya, bu siyah ve gaming deyince artık yavaş yavaş dikkatini de çekmiştir senin. Asus ve Gigabyte gibi firmalar da H61, H65,
hepsinin gamingini çıkardı.
Hepsinin gamingini çıkardılar. Dolayısıyla orada eğer iyi, yüksek performans sunan ve bütçesel anlamda sizi çok yormayacak bir anakart arıyorsanız bu tür modeller de belki ilginizi çekebilir ama orada chipsetin yeteneklerini ve sizin yapmak istediklerinize büyük önem vermeniz gerekiyor. Çünkü baskılı devreye bakıyorsunuz bomboş. Yani çok özel bir çalışma yapılmış şey ama üzerine gaming yazıyor, overclock yazıyor. Aynen. Yani bunlar.
Bu tarz ürünler artık gaming gerekiyor. Lafı bile, ibaresi bile ürün sattırdığı için daralan bir pazarda ister istemez üreticilerde bunun üstüne oynuyor.
Siyah ve kırmızı rengi döşe.
Al sana gaming anakart. Erdi, ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok güzel aydınlattın bizleri. Donanım Haber ikinci konuyla devam edecek. Donanım Haber'in bu haftaki bölümüne Ersin'le devam ediyoruz. Haberlerimizi hızlıca değerlendirip yorumlayacağız. Hoş geldin Ersin.
Hoş bulduk Ender.
Seni de bekletmeden istersen ilk haberimizden başlayalım. İlk haberimiz Nvidia tarafından Shield Grid ile ilgili. Biliyorsun Shield, Nvidia'nın oyun konsollarına ve tabletine verdiği isim. Özellikle Nvidia bu tarafa ağırlık veriyor çünkü kendi yongalarını kullanabilecek başka bir yer kalmadı. Onlar da kendi ürünlerinde ve ekstra fonksiyonlarla ürünlerini ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Biliyorsun Nvidia'nın Grid diye bir sistemi var.
Evet.
Ve oyunları uzaktan stream edip, yani başka bir sunucuda aslında oynatıp görüntüsünü cihaza aktarma gibi bir teknolojiden bahsediyorlar. Sony de
bulut üzerinden yapıyor.
Aynen öyle.
Sony de benzer bir sistemi vardı zaten.
Bu sistemlerin en büyük sıkıntısı bant genişliği mevcut. Çünkü biliyorsun o oyunun yüksek kaliteli senin cihazına inmesi demek iyi bir bant genişliği demek. Nvidia'da kendi sunucularında gerekli olan minimum spekleri açıklamış. En az 10 megabit download ve Nvidia'nın grid serverlarına da 60 milisaniye ping lazımmış ki bu değerler aynı ülke içerisinde tutturması kolay olsa da ülkeden ülkeye biraz zor. Özellikle
Türkiye'de
yani Türkiye'de sunucu Türkiye'de olsa acaba tutturur muyuz? Onu da düşünüyorum açıkçası. Ping'i tuttursak da 10 megabit download herkesin şu anda sahip olduğu bir hız değil.
Ya zaten Shield'ın biraz Nvidia'nın güç gösterisi olduğunu da düşünürsek hani bunu daha çok işte biz bunları yapabiliyoruz gibisinden bir güç gösterisi olduğunu düşünüyorum. Tabii iş uygulamaya gelince işte bant genişliği falan ortaya çıkınca onu dengelemek biraz zor ama gene de teknoloji olarak tabii ki başarılı bir teknoloji.
Zaten şu anda Amerika'da var sunucular. Avrupa'ya bu senenin sonuna doğru kurulacak. Asya için de önümüzdeki sene düşünüyorlar. Türk sunucuları 60 milisaniyelik şeyi Avrupa'da tutturur mu? Açıkçası onu bekleyip göreceğiz ama iyi bir altyapıyla olabileceğini tahmin ediyorum. İstersen buradan oyun tarafına geçelim.
Şimdi oyunlarda zaten grid sisteminde daha önce 16 gibi bir oyun vardı. Şimdi bu kapasiteyi 20'ye kadar genişletmişler ki hani oyunlara baktığımızda da öyle eften püften oyunlar değil. Witcher'dan bahsediyoruz, Batman gibi oyunlardan bahsediyoruz. Buna son olarak Orgybox paketini de getirmişler. Daha önce 2007 yılındaydı sanırım. PC'ye çıkmıştı işte Half-Life 2, Portal gibi böyle.
Hepsi evet tek bir pakette sanılmış. Valve'ın
oyunlarının olduğu. Hani oyun yelpazesi olarak çok geniş değil ama önemli oyunları içerisinde barındığını söyleyebiliriz bu sistemin.
Zaten sistemde PC'ler karşı tarafta çalıştırdığı için aslında teknik olarak her oyunu gönderebilirsin. Evet, ama burada tabii ki kontrollerin veya o işte joystick'in üzerindeki düğmelerin oyuna göre uyarlanması ve arada bir emülasyonu gerektir. Büyük ihtimalle oyunların kendisinden çok onlarla uğraşıyorlar. Yakın zamanda ama Arkham City gibi Batman'in yeni oyunları, o 3A dediğimiz oyunları da görebileceğiz. İstersen buradan ikinci haberimize geçelim.
Tabii ki.
Frostbite'ın teknoloji demosu iOS cihazları için yayınlanmış. Bu da demek oluyor ki Battlefield 4 gibi bir oyunu tablette, iPad'de oynayabilir miyiz?
Böyle hayal gibi geliyor ama biraz yani teknoloji demosu dediğimiz zaman tabii ki şimdi tablette Battlefield 4 grafikleriyle bir oyun beklemek birazcık hayal olur şu an için.
Haksızlık zaten evet.
Hani gelişen teknolojiyle birlikte gerek telefonlarda gerekse tabletlerde tabii çok iyi oyunlar görmeye başladık ama
orası ayrı bir dünya değil mi? Orada bir duracağım.
Muhtemelen Frostbite motorunu kullanan farklı oyunlarla birlikte iOS cihazlara geleceklerdir diye düşünüyorum yani.
Çok güzel dedin. Zaten bu tarz teknoloji demoların amacı motorun uyarlanılabilirliğini göstermek. Burada da zaten Frostbite'ın motorunu uyarlamışlar. Bir oyun olarak değil, sadece teknoloji demosu olarak. Evet. Yani şu anda sadece belirli fonksiyonlar çalışıyor. O da zaten grafikle ağırlıklı, şov olabilecek tarzda yani bölümlerin çalıştığını görüyoruz.
Kısaca şey diyebiliriz yani biz bu geniş motoru bu cihaza göre optimize edebildik. Hani geliştiriciler isterse bunun üzerinden farklı oyunlarla oyun severlerin karşısına çıkabilirler. Sevindirici bir haber ama bakalım ilerleyen günlerde...
Yani şu anda evet bütün oyunu beklememek gerek. En azından grafik kalitesi olarak PC tarafını tabii, yakalaması güzel olmuş. Umarız yakın zamanda da tam sürümleri görüp oynayabiliriz. Yani tabletten Battlefield 4 oynamak, Battlefield 5 oynamak herkesin isteyeceği bir şey ama yani yakın zaman içerisinde de pek mümkün gözükmüyor şu anda. Burada oyuncu donanımlarına geçelim. Asus'un yeni bir faresinden bahsedeceğiz. Asus Gradius ismi faresi. Enteresan bir özellik. Aslında çok da farklı bir özellik değil ama değişikliğe sahip kutu içerisinden iki tane kablo çıkıyor.
Şimdi öyle bir şey yapmışlar ki böyle her yere haber olmuştu olarak. İki tane kablo çıkıyor. Daha önce demek ki kimse böyle iki kablo vermeyince bir değişik bir...
Kablo da micro USB başka bir özel bir kablo da değil.
Değişik bir pazarlama stratejisi olmuş. Artık onu mouse'u kullanırken çok zor zaten o kabloların bozulması. Bir yandan da telefonu mu şarj edersin?
Aynen. Zaten son dönemde bu tarz ürünlerin biliyorsun kabloların üzerinde bir de kumaş böyle kılıf gibi bir şey oluyor. Asus'un da verdiği kablolardan bir tane şöyle, bir tanesi de standart micro USB kablosu. Kendine ait bir kilit mekanizması var yani oynarken, mouse sağa sola fırlatırken kablonun çıkmayacağına emin olabilirsiniz. Bunun dışında 6400 DPI'lik bir sensörümüz var. Yüksek seviye zaten kim kullanıyor bu kadar yüksek DPI'lerde ben hala anlamış değilim. Sen açıkçası kaç DPI'de kullanıyorsun Fadi?
Ya benim öyle bir standart olarak kullanıyorum. Öyle tutup da 6400'e falan zaten çıkmıyorum.
Ya zaten hani dokunuyorsun bir köşeden bir köşeye gidiyor. O aradaki hassasiyeti sağlayabilen oyuncu arkadaşlar varsa helal olsun.
Ama mouse'un tasarım olarak beğendim. Özellikle benim gibi eli büyük olan oyuncular için hani biraz daha uzun
ince uzun fareler daha iyi değil mi? Avucunun içini dolduracak fareler.
O yüzden hakkını vermek lazım.
Aynen öyle. Bunun dışında kutu içeriğine bir de Asus alttaki kaydıran pedlerden ekstra eklemiş ki uzun zaman sonra bunlar eriyor biliyorsunuz ve özelliğini kaybediyorlar. Mouse da böylelikle tamamıyla altını mousepad veya artık hangi yüzeyde kullanıyorsunuz ona sürttüğü için.
Kendinden DPI ile oluyor.
Sonra masayı kaldırıp da bütün masayı çizmişiz gibi bir görüntü de oluşabilir. Bunun da önüne geçmişler. Güzel bir mouse.
Fiyatı da $69 olarak gözüküyor. Tabii Türkiye fiyatı hakkında henüz şu an bir bilgimiz yok herhalde.
Makul
ama.
Yani oyuncu ekipmanları yani normal, zaten
pahalı.
Pahalı olduğu için taşıma kılıfı vesairesi de var. Bunu da ekleyelim yani tamamıyla dört dörtlük bir fare olmuş. Evet. Bir de ben açıkçası kablolu fareleri daha çok seviyorum. Çünkü hem pil bitme derdi olmuyor hem de ağırlık problemi daha az kablo olduğu için içinde pil yok.
Zaten oyuncu mouse'unun kesinlikle kablolu olması lazım. O oyunun ortasında pil bitimi düşse
tabii canım yani uğraşacak. Kavga çıkar. Buradan ekran kart tarafına dönelim. AMD ve Nvidia Assassin's Creed Unity için yeni sürücü güncellemelerini yayınladı.
Yamalar başladı.
Daha bayağı bir yamalamaları gerekecek büyük ihtimalle Unity'yi. Sen oynadın.
Yani Assassin's Creed'i oynadık. Çok sorunlu çıkan bir oyun. Yani oyuna baktığınız zaman çok fazla bug var. Her platformda özellikle.
İnsan sadece şaşırıyor değil mi?
Şimdi PC'de genelde hani ekran kartından kaynaklanan, farklı donanımlardan kaynaklanan böyle buglar olur ama bu PC ile falan alakalı değil yani. Tüm
oyunun kendisi buglı.
Evet PlayStation 4'te de Xbox One'da da tamamen buglı olarak piyasaya çıkmış.
Bir de aynı buglar var değil mi?
Evet evet aynen öyle işte sonsuzluğa falan uçuyorsun haritadan atlıyor. Bu saman atlayışı var ya meşhur Leap of Faith. Oradan atlayıp işte sapıtan NPC'ler mi dersin. Oyun sanki böyle çıkış tarihine yetiştirilmek için
yarım yamalak
üzerinde, böyle. Evet yarım yamalak yapılmış gibi bir optimizasyon sorunları var zaten. Frame'i 30'u görmüyor mesela. Hani şimdiki bu tarih için 2015'e gireceğiz neredeyse.
970-980'leri konuşuyoruz.
Böyle AAA dediğimiz bir oyunun, özellikle çok beklenen bir oyunun 30 FPS standardını yakalayamaması tamamen bir fiyaskodur yani bana göre.
Aynen öyle. Zaten ekran kart üreticileri de bu yönde çalışmalara başlamış. Biz de biraz çalışalım bakalım. Hani evet. Burada atıp tutuyoruz ama gerçek hayatta nasıl, hakikaten o kadar fazla sorun var mı? Sürücüler işe yaramış mı? İstersen buna bakalım Ersin.
Aynen öyle. Bir de şimdi farklı bir şekilde bakacağız.
Farklı yani bir konsepte bakacağız. 21'e 9 monitörde oyun oynayacağız. Ersin oynayacak. Ben de genel değerlendirme yapacağım. Bakalım hem bu form faktör, yani daha geniş ekran oyunlar için nasıl avantaj sağlıyor, belki de dezavantaj sağlıyor, bunu göreceğiz. Ve genel olarak monitör hakkında ufak bir değerlendirme yapacağız. O zaman şimdi sizleri Assassin's Oyun Creed onunla. Unity ile baş başa bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, 21'e 9 Philips monitörümüzü kurduk. IPS tabanlı bir monitör. Çözünürlüğümüz 2K. Ersin de şu anda joystick'in başında. Ersin, bir ayarlara gir istersen. GTX 970 ekran kartımızda ne gibi ayarları seçmiş oyun, ona bakalım. Sonra da 21'e 9'da oyun nasıl oynanıyor onu değerlendiririz. Evet, grafik tarafına geldik. Çözünürlüğü gördük. Evet, aşağı doğru devam edelim. Grafik kalitesi yüksekte.
Daha detaya girelim şöyle istersen.
Evet, daha detaylara da bakalım. Köşe yumuşatma da açık. 2x yeterli. Zaten çözünürlük çok yüksek. Bütün efektlerimiz neredeyse aynen açık. Şu anda 40 kare saniyelerdeyiz. Dönelim bakalım oyuna.
Burada oyun aslında 40 kare saniyede olmamızın nedeni oyunun ilk kısmı birazcık ana kısma göre birazcık daha iyi optimize edilmiş. Hı hı. Hani prolog kısmı olduğu için burada çok büyük sorunla karşılaşmıyoruz. Çünkü ekranda şu an fazla NPC yok senin de gördüğün gibi. Şöyle etrafı bir göstereyim. Şimdi monitörle ilgili Ender, benim ilk söyleyeceğim şey, hani bu işte gerek AMD'nin olsun gerek Nvidia'nın olsun böyle çoklu monitör sistemleri kullanıyorlar malum. Hani bu sistemlerdeki amaç nedir? Yan taraflara da monitör koyarak aslında oyun alanını daha geniş tutarak daha fazla avantaj sağlayabilmek. Ama şimdi bu 21'e 9 olduğu zaman zaten oyun alanı gerçekten çok geniş oluyor ve ekstradan böyle bir şeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu yönden ben oldukça beğendim.
Şimdi monitör 29 inç aslında ama 21'e 9 olduğu için yüksekliği çok fazla değil. Yaklaşık bir 24 inç civarında bir monitör boyutuna sahip. Ekran alt tabanla üst taban arası ama yana doğru çok daha geniş ve daha fazla saniyeyi de görmemize olanak sağlıyor. Normalde senin mesela göremeyeceğin bir karakteri çözünürlüğümüz daha yüksek ve görüş açımız daha geniş olduğu için görebiliyoruz.
Evet. Ya bu özellikle hani Battlefield, Call of Duty gibi oyunlarda birazcık daha işimize yarayacaktır. Çünkü orada oyun alanına kadar geniş görürsen
evet, o kadar fazla düşmanı görebilirsin.
Çünkü sağ taraftan sol taraftan gelen düşmanları daha çabuk fark etmeni sağlıyor.
Şu anda GTX 970'te 35-40 kare saniye arasında gidip geliyoruz. Kamera açısı değişince biraz daha karemiz arttı. Daha aydınlık bir sahneye geçme imkanımız var mı Ersin?
Şimdi ilerleyeceğiz. Orada birazcık daha şey olacak.
Monitörden direkt çekim yaptığımız için sizlerin de daha iyi görebilmesi adına oyunun karanlık sahneleri pek iyi gözükmeyebilir.
Buradan istersen ilerleyip oyunun o Fransa kısmına da hızlıca geçebiliriz.
Olabilir. Oyunun konusundan da bahsedelim istersen bilmeyenler için Ersin.
Tabii ki oyun zaten Assassin's Creed serisi meşhur bu işte Desmond'un Animus'a binmesiyle başlıyordu. Tabii Desmond'un şu anda şeyi akıbeti pek belli değil. Fazla da spoiler vermeden söyleyeyim.
Peki oyunun içinde akıbetin ne olacağını öğrenecek miyiz?
Şimdi önceki oyunlarda birazcık öğreniyorduk ama yine hani onları da oynamayanlar vardır diye pek şey yapmıyorum. Bu oyunun ama ana şeyi bu Animus ve suikastçılar ve Templar'dan ziyade Fransız devrimine gidiyor olması. Fransa'yı çok güzel bir şekilde modellemişler. Bu konuda kesinlikle yapım ekibinin hakkını vermek lazım. Ben oldukça beğendim. Zaten oyun hani az önce de bahsettik ya, böyle çok fazla şey var. Bug'ları var. İşte frame oranı çok düşük. Oyunun başarılı olduğu tek nokta diyebilirsek mesela. Tek nokta demek de biraz acımasızlık olur gerçi ama hani grafikleri ve çevre tasarımlarını inanılmaz yapmışlar. Şurada bile girdiğinde işte kaplamaları falan görüyorsun Ender. Ne kadar başarılı bir görsellik
evet, gerçekten
var.
Evet.
Özellikle kapalı alanlarda bu oyunun tam anlamıyla bir yeni nesil oyun olduğunu söyleyebiliriz. Evet, biraz daha aydınlık bir mekana gelebilir.
Evet, detayları daha net bir şekilde seçebileceğiz. Aynen. genel olarak sen oyunu konsolda oynadın değil mi Ersin?
Evet, konsolda oynadım.
Konsoldakine kıyasla, PlayStation 4 versiyonuna kıyasla şu ana kadar dikkatini çeken bir grafik farkı oldu mu?
Ya tabii hani oyunda birazcık daha ilerlemek lazım. Özellikle NPC'lerin bol olduğu kısımlarda. Hani zaten biraz önce de söylediğimiz gibi oyun tüm platformlarda çok fazla bug ve frame düşmelerine sahip. Ama genel olarak işte saç detayları, kıyafetleri üzerindeki ve çözünürlüğün daha yüksek olması tabii ki PC platformunda tabii belli ettiriyor. Biraz da monitörün de genişliğinin güzelliği de hani grafiklere birazcık daha
yansıdı, güzel,
evet, yansımış durumda. Burada zaten şimdi Versailles Sarayı'nın güzelliğiyle birlikte göreceğiz yani.
Bunlar oyun içi grafikler değil mi?
Evet, oyun içiyle render edilmiş grafik. Şimdi direkt zaten şey olacak. Oyun başladığı zaman daha iyi anlayabileceğiz. Çünkü zaten Assassin's Creed Unity'de iç mekanlara çok fazla önem vermişler. Problemler zaten genelde dış mekanlara çıktığınızda oluyor. Çünkü işte 100-150 tane NPC bir ekrana düştüğü zaman hem NPC'ler sapıtıyor hem de grafik işlemcisine yük bindirdiği için
kare saniye
oranında büyük düşüşler yaşıyorsunuz. Ama kapalı alanlarda sadece böyle en fazla 10 tane NPC olduğu için hem grafiksel anlamda abanabilmişler hem de kare saniye oranında daha stabil bir şey yakalayabiliyoruz. Mesela burada bak 45 kare saniye oranı ki
ışık aydınlatma, gölgeler falan.
Versailles Sarayı'nın böyle tüm güzelliğini şey yapmışlar. Gözler önüne sermişler.
Evet Ersin, 21:9 monitörde oyun keyfini, oyun deneyimini yaşadık. Eklemek istediğin bir şeyler var mı?
Yani hani iki ekran tabii ki farklı bir bakış açısı ama geniş ekran bir monitör almayı düşünenler varsa bence 21:9'u düşünebilirler. Çünkü gerek senin de söylediğin gibi döküman çalışmasında gerekse de oyundaki görüş alanında hani birazcık da aslında avantaj da sağlamış oluyor oyuncuların multiplayer kısımlarında. Hani bu tarz bir monitör almak isteyenler varsa bence düşünebilirler ki benim de gayet hoşuma gitti.
Evet, gerçekten 21:9 monitörde oyun oynarken keyif aldık. Daha fazla şey görmek gerçekten sevindirici ve bazı noktalarda da avantaj sağlayabiliyor. Ufak ufak da aslında programın sonuna gelmiş olduk. Ersin, verdiğin bilgiler için, bize katıldığın için çok teşekkür ediyorum sana.
Ben teşekkür ederim.
Bu hafta da Donanım Haberi'nin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.